Erkam Radyosu'nun değerli dinleyicileri, bu haftaki Enderun sohbetimizde sizlerle Ahmet Hamdi Akseki merhum hakkında konuşmak istiyorum. Ahmet Hamdi Akseki merhum ve onun gibi olan yakın geçmişimizdeki İslam büyükleri hakkında üstadvari bir başlık seçerek konuşmaya girişecek olursak, büyük muzdaripler demek bana göre çok uygundur. Çünkü bu zevat hayatlarını bir muazzam imparatorluğun çöküş ve yıkılış ve parçalanma ve yok oluş devirlerinde sürdürmüşler. Gençlikleri özellikle bu devre rast gelmiş. Sonra o parçalanma ve çöküşün ardından Cumhuriyet'in inşası devrinde inandıklarının aksine birçok işler yapıldığı zaman çaresizlik içinde kalarak nasıl mücadele etmeleri gerektiği konusunda farklı fikirlere sahip olarak kimi bir kenara çekilmeyi, kimi pervaneler gibi yanan ateşlerin ortasına atılmayı göze alarak hizmete devam etmiş kişilerdir. İşte bu haftaki konuşmamızın konusu olan Ahmet Hamdi Akseki merhum da bunlardan birisi ve belki o kendini ateşe atanların içinde kavrulan ve hayatını o aşk ile bu alevde, bu iman ve İslam alevinde yanarak sona erdiren, emaneti Rabbine teslim eden bir insan, bir örnek şahsiyet, eskilerin tabiriyle bir numune-i imtisal idi. Allah cümlesine rahmet etsin. Zannediyorum İsmail Kara'nın bir yazısında vaktiyle okumuştum. Bu gibi insanlar için şöyle bir şey var, değerlendirmesi var. Diyor ki bu zevat koca imparatorluğun, hani Akif'in gül devrini görseydim eğer bülbül olurdum diyerek kastettiği koca imparatorluğun en muazzam devirlerinde yaşayamama sıkıntısına uğramış. Tabii bu bir takdirdir. Ve inandıklarını tahakkuk ettirmek üzere çeşitli faaliyetlerde bulunmuş ama bunların sonucunda da daima münkesir ve mustarip kalmışlardır. Bunlardan birincisi Sultan Abdülhamid devrinin İslamcıları gibi, ki Ahmet Hamdi Akseki de onlardan birisidir ve Sebilur Reşat yazar kadrosu içinde yer almıştır. Önce Sultan Abdülhamid'e muhalif oldular. Sonra onun hal edilmesiyle koca imparatorluğun İttihatçılar denilen bir güruhun elinde nasıl parçalandığını gördüler ve cidden sıkıntılar çektiler. Yine muhalefet yapmak mecburiyetinde kaldılar. Yine inandıkları davanın, meselenin, esasların, hakikatlerin ayaklar altına alındığını görmek bahtsızlığına eriştiler. Onun ardından çöküşün acılarını yaşadılar. Onun ardından Cumhuriyet'in kurulması için gayret ve faaliyet gösterdiler. Ve Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da her biri birer kenara atılarak, hatta sadece birer kenara atılarak değil, istiklal mahkemelerinde yargılanarak yine inandıklarının bir tür imanın cezasını, inancın cezasını bu dünyada çektiler. Sonra olabildiğince yangından mal kaçırırcasına, olabildiğince İslam'a hizmet, millete, memlekete, gence, dine, vatandaşa, millete hizmet için ne yapabiliriz diye düşünerek efendim bir takım vazifeler aldılar ve bu vazifeleri yerine getirmeye olanca gayretleriyle çalıştılar. Fakat daha sonraki nesiller bunların o devirlerde yaptıklarına bakınca mübalatsızca tenkit etmeden bu muzdariplerin kemiklerini sızlatırcasına çeşitli tenkitlerden de kurtulamadıklarını söyleyelim. İşte bunlardan birisi Ahmet Hamdi Akseki'dir. Bir diğeri Mehmet Akif'tir. Bugün Akif gibi bir insan hakkında bile pek çok ileri geri laf söyleniyor, dedikodu yapılıyor ve o pek de haklı olmayarak tenkitlere, tenkit oklarına maruz bırakılıyor. Efendim bu kısa girişten sonra şunu da arz edeyim ki benim Ahmet Hamdi Akseki ile muarefem ta ortaokulun ilk yıllarında hatta ilkokulun son sınıflarına kadar geri gider. Sebebi de şu, bu vicahi bir yüz yüze bir muarefe değil, tabii olarak da kitabi bir muarefedir. Çocukluğumda babamın imamlık yaptığı camide ki bu işte 55-60'lar arasıydı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın neşrettiği kitaplar caminin ön tarafına konur. Cemaatin bunlardan satın alması, okuması, faydalanması düşünülürdü. İşte bu kitaplardan bir ikisini ben ilk defa bizim camide bu kitapların böyle konulduğu yerde seyretmiştim. Hatta bu bir pencere içine konulmuştu. Sonra rahmetli babam bir yüksekçe bir şey yaptı, herkes görsün diye. Mesela orada gördüğüm kitaplardan yine unutamadığım bir tanesi Sava Paşa isimli bir zatın İslam hukuku nazariyatı hakkında bir etüt adlı kitabıydı. Çünkü ne adını anlayabiliyordum ne de Sava Paşa lafı bana o sıralarda tabii çarşıda çok Rum, Yahudi, Ermeni esnaf vardı. Bir Türk ismi gibi gelmediğinden sormuştum. Sava Paşa'nın da bir gayrimüslim olduğunu ve fakat bu konuda çok esaslı bir çalışması ve malumatı olduğu için bu kitabın yayınlandığını söylemişti. Yani hem yazarına hem adına şaşırdığım kitaplardan birisi buydu. Bir diğeri Buhari'nin Tecrid'in tercümesi idi. Bir diğeri Riyazü Salihin idi. Birkaç tanesi de Ahmet Hamdi Akseki'nin İslam dini, İslam ahlakı, yavrularımıza din dersleri vesaire gibi kitapları idi. Bir de babamın cuma derslerini, hutbeye öyle derdi rahmetli, hazırlarken mutlaka başvurduğu kitaplardan birisi de Hazret'in Yeni Hutbelerim idi. Dolayısıyla ben çok erken yaşta adını duydum ve kendisiyle ilgilendim. Sonra da zaman içinde çeşitli menakıbını dinleyerek büyüdük. Ve İmam Hatip Okulu'nun birinci sınıfta da onun İslam tabii fıtri ve umumi bir dindir başlığını taşıyan kitabını da ders kitabı olarak okuduk. Ve oradaki din tarifi hala ezberimdedir. Şimdi işte bu güzel örnek insan hakkında önce nasıl yetişmiştir, nasıl bu ilmi iktisap etmiştir, elde etmiştir, kısaca hayatı hakkında sizlerle bazı malumatı paylaşalım. Ahmet Hamdi Akseki 1887 yılında Akseki'nin Güzelsu eski adıyla Sülles imiş nahiyesinde doğmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Diyanet İşleri Başkanı ve son devrin çok mühim isimlerinden, İslamcılarından, yazarlarından, eğitimcilerinden, gazetecilerinden biri olmak payesine ulaşmış bir ilim adamıdır. Babası Güzelsu Camii İmamı Mahmut Efendi'dir. Yani o da bir imam çocuğu imiş, yani bir hocazade imiş. 5-6 yaşlarındayken Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş, ilk Arapça derslerini Mecidiye Medresesi'nde Abdurrahman Efendi'den almış. 14 yaşına geldiğinde babası onu Ödemiş'e götürerek Karamanlı Süleyman Efendi Medresesi'ne vermiş. Orada Arapça, Farsça, akaid, fıkıh, tefsir ve hadis öğrenmiş. Tahsil müddetince kendisinin geçimine yardımcı olmak üzere de hem talik hattıyla yazı yazmayı hem de mühür kazmayı öğrenmiştir. Yani bir tarafıyla hattat sayılabilecek derecede yazı yazmada hüsnü hatta ileri gitmiş. Nitekim tahsili sırasında arkadaşlarının icazetnamelerini yazarak aldığı 3-5 kuruşla geçindiğini biliyoruz. Yine bir taraftan mühür kazımış. Mühür kazımak, eski harfleri bir levhanın üzerine, bir yüzüğün üzerine, yani şöyle böyle 2-3 santimlik bir alana en fazla tersinden kazımak suretiyle o kişilerin imzası olarak kullanmak üzere daima yanında taşıyacakları bir imza demektir ki bu da ayrıca önemli bir sanattır. Hatta ben 1970'lerde Üsküdar'da eski bir anahtarcı tanımıştım Üsküdar Bit Pazarı'nda ve aynı zamanda mühür de kazır imiş. Kendisine gidip Mustafa diye bir mühür kazıttıydım ve Mustafa'yı nasıl o pirinç levhaya tersinden kazıdığını gördüm. O sakladığım mühürü öyle bir saklamışım ki hala bulamıyorum. Yani bir elinde birkaç marifet, daha doğrusu 10 parmağında 10 marifet demek gerekir. Hazret böyle bir insan idi. Netice itibariyle 1905'te İstanbul'a gidiyor. Babasının ona göndermek için uğraşıyor, para bulamıyor filan ama sonunda babasının da desteğiyle, kendi biriktirdikleriyle İstanbul'a gidiyor. Fatih ders ağamlarından Bayındırlı Mehmet Şükrü Efendi'nin derslerine devam ediyor. 1914'te de ondan icazet alıyor. 1914-1905 aşağı yukarı 10 yıllık bir tahsil devresi. Dir bu. Dönemin ünlü ders ağamlarından Tokatlı Hacı Şakir Efendi ile Aksekili Hacı Mustafa Hakkı Efendi'den ayrıca özel dersler alıyor. Bu arada Mehmet Akif'ten, yani bizim İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dan Muallakat-ı Seb'a başta olmak üzere Arap edebiyatı ile ilgili çeşitli metinler okuyor. Şimdi burada yine bir istitrat yapmak durumundayız. Eskiler okudukları dersleri bir takım kitaplar üzerinden takip ederlerdi ve o kitapları bitirince o konuda etkili ve yetkili, gerekli olan bilgileri öğrenmiş kabul edilirdi. Şimdi Muallakat-ı Seba bildiğiniz gibi cahiliye devrinin ünlü en meşhur şairlerinin en edebi olan eserleri ki bunlar Kabe'ye asıldığı için, Kabe'nin duvarına asıldığı için Muallakat-ı Seba diye anılıyor. İşte Arap edebiyatının en ileri eserlerini okuyor. Kimden? Mehmet Akif'ten. Kim okuyor? Aksekil. Yani Arapçasını da bu kadar ileriye götürüyor. Bundan sonra medrese tahsilini bir taraftan sürdürürken Darül Funun'un Ulûm-u Âliye-i Diniye şubesine giriyor. Son sınıfa geçtiğinde bu fakülte lağvedildiği için Darül Hilafetil Aliye Medresesi'nin yüksek kısmını naklediyor ve buradan icazet alıyor. Daha sonra da Medrese-tül Mütehassısin'de felsefe, kelam ve hikmet-i ilahiye şubesine giriyor. Buradan birincilikle mezun oluyor. Rus imtihanını kazanarak derse am oluyor. 32 yaşında genç bir ilim adamı. Ahmet Hamdi Akseki daha talebeliği sırasında yazı hayatına giriyor. Bazı makaleleri Beyrut ve Mısır gazetelerince iktibas ediliyor. Ve Balkan Harbi'nden önce de Sebil-ül Reşat Mecmuası'nın Bulgaristan ve Romanya muhabirliğini yapıyor. Bölgeyi dolaşıyor. Bölgedeki camilerde, vaazlarda bulunuyor ve intibalarını da Bulgaristan mektupları adı altında Sebil-ül Reşat'ta neşrediyor. Yani bunu nasıl yaptı diye şöyle bir kaynaklara baktığımda kendisinin aşağı yukarı 3 ay kadar bu seyahatte bulunuyor. Kim gönderdi, nasıl gönderdi, maişetini nasıl temin etti, bir resmi vazifeyle mi gitti, hususen mi gitti? Bunlar çok fazla belli olmuyor ama anlaşılan şudur ki hocası Mehmet Akif gibi memleketin sıkıntılı olduğu zamanlarda cami kürsülerine çıkarak memleketi sağını solunu adım adım dolaşarak halkı ikaz etmekte, irşad etmekte gayret gösterdiği ortaya çıkıyor. Medresetül Mütehassısının son sınıfındayken Heybeliada Mektebi Bahriye-i Şahane'ye din dersleri, din felsefesi ve ahlak hocası olarak tayin ediliyor. Bu tayinde hocasının İsmail Hakkı Efendi'nin büyük etkisi olduğu biliniyor. Ve burada şunu da arz etmek lazım. Heybeliada Mektebi'nde mesela Necip Fazıl'a da hocalık yapmıştır. Buradaki ilk dersine bütün resmi kişiler, askeri kişiler giriyor. Talebeye müzakere usulüyle ders anlatıyor ve soru sormalarını istiyor. Bu soru sormak benim Mahir Hoca'nın hayatından, Akif'in hayatından zihnimde kalan önemli bir şey. Çünkü soru soran talebe ne öğrenmek istediğini bilen kişidir. Gidip de siz bildiklerinizi anlatırsanız onların kafalarına onların bir kısmı girmeyebilir. Netice itibariyle böyle efendiler sualiniz var mı deyince askeri heyet o dersi takip eden diyorlar ki burası bir askeri okuldur. Öyle talebe efendilere soru sorunuz denmez. Buranın bir disiplini vardır ve o disiplini bozmamalısınız denince o da diyor ki ben dersi böyle işlerim, böyle anlatırım, bu şekilde yürütürüm. Eğer kabul etmiyorsanız, izniniz olursa ben bu dersi bırakayım, ayrılayım diyorlar. Ve fakat orada verdiği dersler daha sonra kitaplaştırılıyor. Ve işte onun ilk önemli eserleri olan İslam dini, İslam ahlakı, İslam hakkındaki diğer bilgileri içine alan eserler böylece şekil bulmuş, vücut bulmuş oluyor. Efendim daha sonra 1916 Kasım'ı ile 18 tarihleri arasında muhtelif zamanlarda Aksaray Pertevniyal Valide Sultan, Dolmabahçe, Üsküdar Mihrimah Sultan ve Hırka-i Saadet camileri kürsü şeyhliklerinde de bulunuyor. Bu kürsü şeyhliği vaizliğin en üst derecesi olarak kabul edilmelidir. Çünkü her insanı kürsü şeyhi yapmıyorlar. Mesela hatırıma gelen kürsü şeyhlerinden birisi Çarşamba'daki Murat Molla Dergahı Şeyhi Efendidir. Ki onun yetiştirdiği Ahmet Cevdet Paşa da zaman zaman onun yerine vaaza çıkan isimlerdendir. Meraklı okuyucularımız hatırımda yanlış kalmazsa Mehmet İpşirli hocamızın kaleme aldığı İslam ansiklopedisindeki kürsü şeyhliği maddesini okumalıdırlar. Netice itibariyle böyle bir makama eriştikten sonra Medresetül İrşad'ın vaizin şubesi tarih felsefesi müderrisliğine tayin ediliyor. Sonra yine ilmün nefs müderrisi oluyor, içtimaiyat müderrisliği yapıyor ve milli mücadelede de Anadolu'ya Akif gibi ve pek çok insan gibi geçiyor. Yazıları, vaazları ve konferanslarıyla Anadolu harekatını destekliyor. Ocak 1922-23 tarihleri arasında Ankara Lisesi Ulumu Diniye muallimliği yapıyor. Aynı zamanda Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekaleti Tedrisat Umum Müdürlüğü'ne tayin ediliyor. Bu önemli bir şeydir ve Hazret'in bir başka cephesinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Medreselerin müfredat programlarını ıslah ediyor. Hazırladığı rapor ve layihalar ile Darül Hilafe medreselesinin sayısını 13'ten 38'e çıkarıyor ki Darül Hilafe medreseleri de çok önemli bizim medrese hayatımızda bir ne diyelim ona, değişikliğin gerçek manasıyla inkılap da diyebiliriz esası olmuştur. Çünkü bu Darül Hilafe medreselerindeki vazifesi sırasında Konya Darül Hilafe medresesinde hocalık yaparken kendisini dersine girerek dinleyen Atatürk, o zaman tabii Mustafa Kemal Paşa diyor ki Akseki'nin şahsı için ve yaptıkları için memnuniyetle görüyorum ki tedris ve tedarrüs cidden hakikati diniye dairesindedir. İnşallah memleketimizi, milletimizi ihya edecek asri ve hakiki ulema, faziletkar müderrislerimiz sayesinde olacaktır. Kıymetli ve hakiki ulemamızın mevkii yüksektir. Ulemamızın ve erbab-ı ilm-i irfanımızın himmeti ve irşatlarıyla inşallah İbn-i Rüştler, İbn-i Sinalar, Farabiler, İmam-ı Gazaliler milletimizin içinden çıkarak bu asrın tekamülatıyla mücehhez olarak İhya-i Hakikat-i Diniye edeceklerdir. Akseki Ahmet Hamdi Efendi'yi tebrik ve kendilerine müteşekkirim. Meşhudatımdan, yani bu gördüklerimden, şahit olduklarımdan atiyen memleket için memnunum diyor. Tabii bu Atatürk'ün evaili hali. Sonraları yapılanlar bu sözleri nakseden uygulamalar olduğu için kendisi neşri din yolunda yaptığı faaliyetler sebebiyle İstiklal Mahkemesi'nde de yargılanıyor. Bakın böyle bir tebrik ve takdir sonunda da İstiklal Mahkemesi'ne kadar yargılanmak durumu. Dolayısıyla bu muhatarlı devirlerde inandıklarını yaşamak ve yapmak onları başta söylediğim gibi ne kadar muzdarip hale getiriyor. Efendim Ahmet Hamdi Akseki'nin bu şer'iye vekaleti Cumhuriyet kurulduktan sonra ilga edilince 1924'te Darülfunun İlahiyat Fakültesi Hadis ve Hadis Tarihi Müderrisliğine getiriliyor. Fakat bu sırada Diyanet İşleri Reisi Rıfat Börekçi'nin isteği üzerine Diyanet Reisliği Heyet-i Müşavire Azalığına tayin ediliyor. Bu görevi sırasında da Elmalı Hamdi Yazar'ın Hak Dini ve Kur'an Dili adlı tefsiriyle Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih tercümesi ve şerhinin yayınlanmasında büyük hizmetler oluyor. Şimdi bu vesileyle onun Kur'an-ı Kerim'in mealini Mehmet Akif'e kabul ettirmekte ve şerhinin de tefsirinin de Elmalı Hamdi Efendi, ki ona Büyük Hamdi diyorlar, Aksekiliye de Küçük Hamdi Efendi diyorlar, büyük hizmetleri olmuştur. Nitekim yapılan anlaşmada, yani Akif ile devlet arasında yapılan anlaşmada Hamdi Efendi'nin noterdeki anlaşmada bu işe şahit olduğunu ve yapılan mealin önce Hamdi Efendi'ye gönderileceğine dair bilgilerde ve kayıtlarda var. Netice itibariyle böyle yetişmiş bir insan, fakat dediğim gibi İstiklal Mahkemesi'ne de düşmek durumunda kalıyor. Daha sonra efendim Şerafettin Yaltkaya'nın ölüm üzerine 1947'de Diyanet İşleri Reisliği'ne getiriliyor. Onun bu vazifeye getirilmesi herkesi memnun ediyor. Yani o yıllarda Aksiki'yi tanıyan bütün akranlarının, çağdaşlarının memnuniyetini mucib oluyor. Yine onun yakınlarından olan Tahir Olgun, o Mesnevi Şarihi Tahir Bey şöyle bir tarih düşürüyor. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevinsin Müslümanlar kim Diyanet, makamı buldu hakkıyla reisin. Ocağı mutena fahreyler elbet, henüz gördü liyakatli celisin. Bakın bu çok önemlidir. Onun Diyanet makamının reisi olması, Diyanetin ve bütün Müslümanların onunla fahretmesini, iftihar etmesini ve liyakatli bir başkanın henüz oraya oturduğunun işaretidir diyor. Edip tevfikini ya Rab, zahiri onun sa'iyle kıl İslam'ı ila, Resulü Ekrem olsun destgiri, şereflensin onunla şer-i garra. Dese pek doğrudur Hamdi-i Fazıl, riyaset mevkii çoktan yerinde, gelip bir vahyi dil tarihi oldu, verildi müstahikka hakkı şimdi. 1336, yani kendisi 1947'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelmiş oluyor. Enderun Sohbetleri'nin aziz dinleyicileri, Diyanet İşleri riyasetine getirildikten sonra Ahmet Hamdi Akseki'nin çok yakın arkadaşlarından Kamil Miras'ın bir tarihi var. Onunla bu sohbetin ikinci bölümüne başlayalım. Şöyle diyor: Üstad, seni tasvir edemez fırça fotoğraf, eyler sana kamil yüce tarihine ithaf. Yani dediğim gibi herkes ulemadan, şu aradan, udebadan bu tayinle memnun olduğunu anlıyoruz. Kendisinin de bu tayin münasebetiyle yayımladığı bir tamim var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum ki bir yere gelen insanın göstermesi, bir mühim mevkiye gelen insanın göstermesi gereken tevazu ve hizmet aşkını ifade ediyor. Kendisi diyor ki teşkilata gönderdiği tamimde, Cenab-ı Hakk'ın lütfu inayetine güvenerek ve Peygamber Efendimiz'in imdad-ı ruhaniyesine itimat ederek Diyanet İşleri Başkanlığı'nı deruhte etmiş ve işe başlamış bulunuyorum. Yani Allah'ın ve Resulünün yardımlarını umarak işe başladım. Üzerime aldığım vazifenin ne kadar ağır ve ne derece mesuliyeti olduğunu takdir edenlerdenim. Bununla beraber iyi niyetle, feragat ve sadakatle çalışanlara karşı Allahü Teala'nın yardım edeceği ve onları tevfikat-ı subhaniyesine mazhar kılacağı hakkındaki imanım çok kuvvetlidir. Muvaffakiyetin diğer bir amili de mesai arkadaşlarımın her hususta bana yardımcı ve zahir olmalarıdır. Binaenaleyh yardımlarını esirgemeyecek olan bütün mesai arkadaşlarıma şimdiden teşekkür etmeyi bir vecibe bilirim. Hepimiz aynı yolun yolcuları olduğumuz cihetle mesleğimizin taali ve terakkisi milletimize ve memleketimize daha faydalı olabilmemiz için el birliğiyle çalışmak esas vazifemiz ve borcumuzdur. Bu borcu hakkıyla ödeyememek endişesinin
hepimizi aynı şiddetle titreteceğinden emin olduğum için aşağıdaki esaslara son derece dikkat ve riayet etmeyi bütün meslek arkadaşlarımdan rica ediyorum diyerek yapılması gerekenleri işaret ediyor ki bu bir işe gelirken neler yapılması gerekli olduğuna dair bir takım tespitlerdir. Ve bu tespitler de aslında uzun uzadıya üzerinde konuşulacak fikirleri ifade ediyor. Dolayısıyla kendisinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı böyle bir mesuliyet hissiyle kabul ettiği anlaşılıyor. Şimdi burada Ahmet Hamdi Akseki'yi rahmetli Necip Fazıl fail değil münfaildir diye tenkit etmişti. Bu sebeple de bazıları bu tenkitleri bugün de söyleyip dururlar. Halbuki Necip Fazıl'ın yine anlattığına göre bir hususi sohbetinde diyor ki ben bu vazifeye yapılması gerekenlerden çok yapılmaması icap edenleri engellemek için kabul ettim diyor. Bakın bu çok mühim. Sıkıntı anında, zor zamanda bu vazifeyi kabul etmesinin sebebi ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda, daha Demokrat Parti iktidara gelmemiş ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasından, ezanın Türkçe okunmasından itibaren dini yayın yasağının cari olduğu bir devirde bu vazifeyi kabul ediyor ve onun bu manada bu yasaklar devrinde yaptığı en büyük hizmetler bir yapılması gereken yanlışların önüne durmak ki bu yanlışlardan en önemlisi Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealiyle ibadet edilmesi, Türkçe mealinin ibadet dilinde hakim olmasını sağlamaktı. Bütün devrin kaynakları, kendisini yakın tanıyanlar bu işe dehşetle karşı çıktığını ve bunun yapılmasını engellediğini ifade ediyorlar. Yani o salabeti diniye göstermeseydi belki ezan gibi Kur'an-ı Kerim de Türkçeleştirilerek ibadet diline dahil edilmiş olacak idi. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı o devirde dini yayın yasağını kendisi yazdığı kitaplarla engellemiştir ve bunların yayınlanmasına sebep olmuştur ki bu yayınları da ta 1930'lu yıllara yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar devam eder. Mesela bunlardan birisi İslam Dini adlı kitaptır. En çok okunan Türkiye'de en çok basılan kitaptır ki yaklaşık 15 milyon baskı sayısına tiraja ulaştığı söyleniyor. 1933'te yayınlanmıştır. Dolayısıyla İslam'ı böyle güzel bir şekilde anlatmak, efendime söyleyeyim dini dersler kitabı, İslam dini fıtri bir din, dini fıtridir. İslam dini tabii ve umumi dindir. Mesela 1943'te bu basılıyor. Efendim ahlak dersleri 1924'te basılıyor. Askere din kitabı Mareşal Fevzi Çakmak'ın isteği ile hazırlanmıştır. 1924'te basılıyor. Yavrularımıza din dersleri yani Allah demenin yasak edildiği ve dini neşriyatın yapılmasının önüne geçildiği bir devrede Yavrularımıza Din Dersleri adlı kitabı 1941'de yayınlanıyor. Köylüye Din Dersleri'nin tarihi 1928'dir. Yine Yeni Hutbelerim 1936'da yayınlanmıştır. Vel Asr Suresinin tefsiri 1928'dir yayın tarihi. Yani kendisinin 70'ten fazla eseri var. Bunlar yayınlananlar, yayınlanmayan eserleri de var. Diyeceğim şey şudur ki, Hazret, bu yayınları Allah demenin yasak olduğu ve dini neşriyatın yasak olduğu bir devirde işte kendi ilmi hüviyetine, riyaset müşavere azası olmasına, riyasetin, Diyanet İşleri Riyasetinin başında başkan bulunmasının imkanlarıyla yapmıştır ki o devirde bunların yapılması hayal bile edilemeyen şeylerdir. Netice itibariyle Arapçayı, Farsçayı, İngilizceyi çok iyi bilen, son derece zeki, ileri görüşlü, devrindeki gelişmeleri takip eden, kendini okuyarak devamlı yenileyen bir din alimidir. Ki vefatı dolayısıyla yapılan konuşmada deniyor ki, bir kusuru vardı, çok okurdu. Çok okumak gibi bir kusur. Bugün de hiç okumamak gibi bir kusur sahibiyiz genel manada. Bu sebeple kendisi hakikaten ömrünü dolu dolu geçirmiş, pek çok esere imza atmıştır. Bunda ben müsbet ilimlere yaklaşımını, efendim akılcı anlayışa sahip olmasını, felsefenin ne olup olmadığını iyi bilmesini ve filozofların ortaya koyduğu düşünceleri İslami bakımdan tenkit edebilecek bir seviyeye gelmesinin etkisini görmekteyim ki bu yani bence demek lüzumsuz. Tanıyanlar hep böyle söylüyorlar zaten. Netice itibariyle saltanat, meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerini yaşayan bir alim ve fikir adamı olarak Müslüman Türk toplumunun uğradığı sosyal ve kültürel değişikliği yakından takip etmiş, yapılabilecekleri dikkatle tespit etmiş, eser ve makalelerini bu maksatla hazırlamış ve isabetli tahlil ve tespitlerde bulunmuş bir İslam büyüğüdür. İşte bu İslam büyüğü Batı dünyasını da İngilizceyi iyi bildiği için emperyalizminin, Batı emperyalizminin İslam dünyasının parçalanması için kurduğu tuzakları, yaptığı planları, sürdürdüğü faaliyetlere dikkati çekmiştir. Ne zaman? Ta Balkan savaşları başlamadan öncesinden itibaren garpçılık yani batıcılık ve milliyetçilik hareketlerini tahlil etmiş, onlara karşı çıkarak Müslüman toplumların kurtuluşu için İslam Birliği fikrini savunmuştur. Netice itibariyle kendisi yakın tarihimizde üzerinde çokça durulması gereken bir İslam alimi hüviyetine sahiptir. Efendim bu sebeple de işte kendisinin her yıl özellikle ilahiyat fakültelerinde hocalar tarafından birer konferansa mevzu teşkil edilmesi, talebelere örnek gösterilmesi yani anılması icap eder. Bu imhatiplerde de olmalıdır, ilahiyat fakültelerinde de olmalıdır ve halk içinde olmalıdır. Çünkü halka yaptığı çok kıymetli vaazlar vardır. Onlar bile sadece halka okunsa, çünkü vaaz dinlemeye gelin dediğimiz zaman camiye pek az insan geliyor. Ama bir Ahmet Hamdi Akseki hakkındaki bir konferans için insanları davet etsek bir toplantıya, orada da vaazını okusak bir taşla iki kuş vurmuş oluruz diye düşünüyorum. Bu sebeple kendisinin anılması lazım. Halbuki baktığımızda kendisi hakkında akrabası, daha doğrusu damadı diye hatırımda kalmış, yanlış değildir inşallah, bizim Yüksek İslam'daki hocalarımızdan rahmetli Veli Ertan bir küçük kitap hazırlamıştı. Bir o kitap vardır birkaç baskısı. Bir Antalya Üniversitesi'nde yapılmış bir sempozyum kitabı vardır. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Ahmet Hamdi Akseki adıyla yine bir toplantı bildirileri, daha doğrusu Diyanet Vakfı yayınları arasında yayınlanmıştır. Halbuki böyle bir insanın üzerinde çokça çalışma yapılması ve bu çalışmaların hem ilmi seviyede hem de halka ve gençlere örnek olacak seviyede gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Efendim Ahmet Hamdi Akseki'nin vefatı meselesi de pek elimdir. Hani muzdarip dedik ya, o ızdırabın bir tezahürüdür. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendisi 1950'de bütçe müzakereleri sırasında mecliste Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi görüşülürken meclise gidiyor ve orada bütçe müzakerelerinde bulunuyor. Çok kibar, pek nazik, azizün nefs dedikleri eskilerin bir insan. Dolayısıyla o müzakereler sırasında oraya sarığı ve cübbesiyle kendisi gidiyor Diyanet İşleri Başkanı olduğu için. Malumunuz Diyanet İşleri Başkanları ve müftüler kisve-i resmiyeleriyle dolaşabilirler. Bunları giyme hakları vardır. Netice itibariyle bu hakkını kullanıyor diye bakabiliriz. Evet, burada yine bir istitrat yapmak istiyorum. Mahir Hoca'dan rahmetli dinlemiştim. İsmini şimdi yine hatırlayamıyorum. Birinci mecliste sarıklı cübbeli olarak katılan bir eski ulemadan birisi bir gün meclis koridorunda Mustafa Kemal Paşa'nın önüne çıkarak diyor ki, paşam bir maruzatım var. O da hayır buyurun dinliyorum diyor. Maruzatı şu bu eski ulemanın. Efendim biz diyor çocukluğumuzdan beri, gençliğimizden beri sarıkla, cübbeyle ve bu kıyafetle dolaşmaya alıştık. Şimdi diyor kıyafet şeyi çıktı, kanunu, kisve kanunu çıktı o zamanki tabiriyle. Bizlerin bu kıyafetle dolaşmamamız istenmiyor. Acaba müsaade buyursanız da hiç olmazsa böyle eskiden beri ulema kisvesiyle dolaşan zevat için bir istisna getirmeniz mümkün olmaz mı diyor. Atatürk'ün cevabı şu. Hocam diyor hay hay, fakat biliyorsunuz ki diyor müftüler bu kisveyle dolaşabiliyorlar. Sizi müftülüğe tayin edelim, milletvekilliğinden istifade edin. Sizi müftülüğe tayin edelim, yine bu kisveyle her yerde dolaşın diyor. Mahir Hoca derdi ki, bunun üzerine sarıyla cübbesiyle dolaşmak isteyen zat biraz duraksadı ve teşekkür ederim paşam, ben bu vazifede kalayım deyip gitti. Hocanın şu cümlesi hala hatırımdadır. Diyor ki işte ben böyle şahsiyetsiz bir din adamını incir ağacında asar, sonra da o ağacın altında ruhuna bir Fatiha okurum. Bu kisve ve şahsiyet alakası. Ahmet Hamdi Akseki de bu toplantıya tabii olarak kisvesiyle gidiyor ve kisvesiyle katıldığı bu toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, ki onun da adını şimdi hatırlayamıyorum, o kendisine sataşıyor ve şöyle bir hadise cereyan ediyor. Cübbesi ile toplantıya katıldığı için bir takım sataşmalarda bulunduktan sonra şöyle diyor: siz kıyafetinizle eski Şeyhülislamların kıyafetini benimsiyorsunuz deyince Ahmet Hamdi Akseki, ben hükümetin tespit etmiş olduğu kıyafeti giyiyorum mukabelesinde bulunmuş. Fakat bununla beraber bu müdahaleye bu azizün nefs, bu nazik, bu kibar insan çok üzülmüştü. Ve zaten kalp rahatsızlığı da olduğundan evine gitmiş, o gece kalp spazmı geçirmiş ve 6 Ocak 1951 tarihinde Keçiören'deki evinden vazifesi başına gitmek üzere yola çıkmış. O gün komisyonda çalışırken gece geçirmiş olduğu bu sıkıntılı durumdan söz etmiş ve bu esnada yine kalp spazmına maruz kalmış, hastaneye götürülmüş ve fakat kurtulamamıştır. Yani böyle bir sözünü bilmeyen, efendim dine, diyanete karşı olan bir milletvekilinin yersiz sözlerine bu kadar üzüldüğü için bir kalp spazmı geçirerek, efendim inandığı dava uğruna bir manasıyla şehit olmuş bir zat-ı muhteremden bahsediyoruz ki bu zat-ı muhterem işte bugünkü gençlere örnek olacak bir insandır. Hatta niçin gençlere dediğime şaşıyorum. Çünkü sadece gençlere değil, vazife başındaki pek çok insana da örnek olması gereken bir insandır. İdarecilere de örnek olması gereken bir insandır. Bu vesileyle belki dini siyasete alet etmek gibi algılanabilir ama şu da Ahmet Hamdi Akseki'nin bir sözünden hareketle söylenmesi gereken husustur ki diyor ki inanmayanlar, dinsizler, İslam'a karşı olanlar bizi gericilikle, yobazlıkla, mutaassıplıkla suçlarlar ama kendileri hepimizden, herkesten daha yobaz, herkesten daha mutaassıp, herkese karşı acımasız ve merhametsiz ve herkesi rencide etmekte beis görmeyen kişilerdir diyor. Efendim bu ilim vefatın üzerine Ahmet Hamdi Akseki'yi yakından tanıyanlardan birisi olan Bekir Sıtkı Sencer ki bu zatın üzerinde de durmak lazım. Hem şair adam hem imanlı bir insan. Bu yakın tarihimizdeki bu gibi insanları araştırıp gençlerimize tanıtmak lazım. Şu tarihi düşürmüştür. İrci'i fermanı geldikte Diyanet Başkanı azmi ukba eyledi. Mağfur ola, mesrur ola. Kutsiyan cevherle tanzim ettiler tarihini. Akseki Hamdi Efendi'nin durağı nur ola. 1370 tarihine tekabül ediyor. İşte böylece bir iman, bir İslam, bir salabet abidesi insan ruhunu Rabbine teslim etmiş oldu. Ahmet Hamdi Akseki rahmetli vesilesiyle sizlerle bunları paylaştık. İnşallah böyle mücadeleci, böyle bildiğini iyi bilen, böyle dinine, imanına bağlı, böyle devletini, milletini seven, böyle 10 parmağında 10 marifet olan insanlar yetiştirir ve yurdumuzu, İslam'ın geleceğini onlara emanet ederiz diyerek sohbetimize son veriyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.